29 Mart'tan herkese merhaba. Bugün Spektrum Podcast'in bölümünde küskün seçmeni konuşacağız veya sandığa gidecek mi seçmen, gitmeyecek mi pazar günü, onu konuşacağız. Konuğum araştırmacı ve ekonomist Can Selçuk'u. Can Bey merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkürler size. Şöyle kararsız ve küskün seçmen dedik. Önce şeyi sorayım. Bunlar aynı insanlar mı? Gerçekten mesela seçmen kararsız olduğu için mi küsüyor, yoksa küskün olduğu için mi karar veremiyor partiler arasında, yoksa farklı gruplardan mı bahsediyoruz kararsız seçmen mi küskün seçmen derken?
Ortaklaşan gruplar var tabii ama işin temelinde farklı gruplardan bahsediyoruz. Şimdi küskün seçmen iki tarafta da var aslında. Muhalefet tarafında da var, iktidar tarafında da var. Muhalefet tarafındaki küskün seçmenin nedeni belli. Yani Mayıs'ta 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok yükselen bir beklenti vardı. Seçim kaybedildi. Onun tabii bir hayal kırıklığı var. Ama öte yandan seçim kaybedildikten sonra sürecin yönetimi ve o süreçte aslında seçim döneminde yapılan birçok hatanın, böyle göz göre göre yapılan hatanın neredeyse umursamazlık seviyesinde yapıldığını görmesi seçmenin tabii ki artık ya bunlardan bir şey olmaz hissiyatını yerleştirdi. O bir küskünlük yaratıyor muhalefet seçmeninde. Muhalefetin küskünü öyle. İktidarın küskünü ise şöyle, Mayıs seçimlerinden sonra Mayıs öncesi vaat edilen cennetin aslında olmadığını gördükleri için küskünler. Hatırlayalım, Mayıs seçiminden hemen sonra ekonomi yönetimindeki değişimle beraber işte zamlar geldi. Ücretler arttı. Asgari ücretteki artıştan bahsediyorum ama fiyatlar sürekli artmaya devam etti. Dolayısıyla ekonomi açısından vaat edilenler olmadı. Biz bunun olmayacağını biliyorduk aslında. Çünkü ekonomi politikasında yapılanlar bir tercih değil, bir zaruriyetin sonucu. Böyle olacağını biliyorduk ama Mayıs seçiminden önce iktidar bu işi böyle yansıtmadı. Dolayısıyla orada da öyle bir küskünlük var. İşte en son emeklilere vaat edilen ama yapılmayan artış ile beraber bu küskünlük artıyor tabii. Şunu söyleyebilirim, biz Mayıs seçimlerinden önce şöyle bir yorum yapıyorduk. Yanlış olduğunu gördük gerçi de, işte ekonomi kötüye gidiyor. Muhalefette de artık sağcı partiler de var. Dolayısıyla memnuniyetsiz AK Parti seçmeni buralara yönelebilir diyorduk. Yönelmedi. Onu gördük. Yani ne kadar AK Parti'nin oyları düşse de Cumhurbaşkanı Erdoğan %52'lik oy oranını korumayı başardı. Fakat Mayıs seçiminden önce dikkat çeken bir konu var ki, tüketici güven endeksi. Bizim yaptığımız anketlerde de ekonomi algısına dair sorular soruyoruz. Seçimden önceki 4 ayda negatif ekonomik algının, hissiyatın giderek düştüğünü gördük. Mali genişlemeden dolayı neydi? Asgari ücret artışı, KKM, EYT ve bir takım başka hazırlanan programlar gibi. Fakat şimdi Mart seçimlerinden önce olumsuz algının düşmediğini görüyoruz. Enflasyon bir türlü kontrol altına alınamadı. Alınamaması da normal. Çünkü bir yandan işte Mehmet Şimşek'in ve ikinci yeni Merkez Bankası Başkanı'nın uygulamaya çalıştıkları bir program var. Öte yandan seçim endişesiyle mali açıdan genişlemeye çalışan bir hükümet var. Bunlar ters yöne çeken güçler. Öyle olunca da belirli hedeflere ulaşılamıyor bir türlü.
Peki muhalefette küskün seçmen neden küskün? Çünkü bir hayal kırıklığı yaşandı dediniz ve partiden belki bir kopuş yaşandı. İktidar tarafında ise ekonomi yönetiminden. Peki iktidar ve muhalefet bu küskün seçmeni barıştırmak için adımlar attı mı? Bu adımlar ne kadar başarılı oldu? Mesela muhalefette genel başkanın değiştiğini gördük CHP'de. Gerçekten mesela CHP seçmeni tekrar umutlanmış gibi duruyor mu sizin araştırmalarınızda bununla beraber?
Hayır, durmuyor açıkçası. Yani o moral çöküşünü toparlayabilmiş değiller. Neden? Çünkü aday belirleme sürecinde çok enteresan olaylar yaşandı hakikaten. İzmir'de olsun, Hatay mesela çok çarpıcı bir örneğidir. İstanbul'da ilçelerde enteresan işler oldu ama şunu söyleyebilirim. CHP'de değişimin henüz toparlayamadığı heyecanı yerelde adaylar bölgesi olarak toparlayabiliyor. Onu görüyoruz tabii. Özellikle İstanbul'da bunu görebiliyoruz. Ekrem İmamoğlu tabii çok önemli bir faktör burada. CHP yönetiminin de belirli yerlerde toparlayabildiğini görüyoruz. Ama hani genel olarak o hissiyatın değiştiğini söylemek çok mümkün değil.
iktidar tarafında mesela gerçek dediğiniz gibi emekliler hakkında bir müjde bekleniyordu mesela. Ama işte Erdoğan birkaç gün önce iki gün önce sanırım Diyarbakır'daydı. Orada bir miting yaptı. Ama mesela emeklilere dair bir şey söylemedi. Bunun dışında mesela iktidarın hani bu parti kanallarıyla olabilir, medya kanalıyla olabilir müjdelediği bir şey var mı o küskün seçmeni barıştırmak için?
Şöyle bir kere evet söylemedi orada ama daha sonra söyledi. Temmuz ayını işaret etti ve Temmuz'da emeklilere gerekli artışı yapacağız dedi. Şimdi bu tabii bir müjde değil. Çünkü hani elinden tutan yok. Sonuç itibariyle şu anda yürütmenin başındaki kişi Sayın Erdoğan. Bütün yetkiler onda var. Dolayısıyla bunu yapabiliyor olması lazım. Hani böyle şeyler deneniyor ama ben bunun çok etkili olacağı kanaatinde değilim. Hayır dolayısıyla yani iktidar tarafında bunu değiştirebilecek çok bir girişimde bulunulmadı. Bunun da ekmeğini açıkçası şu anda Yeniden Refah Partisi'nin yediğini ben düşünüyorum. Yeniden Refah hakikaten enteresan bir iş yaptı. Türkiye'de 926 ilçede aday gösterdiler. Yeniden Refah Partisi Türkiye'de en fazla aday gösteren ilk 5 partiden biri. Gerçek anlamda 2028'e bir hazırlık yapıyorlar. Ve söylemleri neredeyse tamamen ekonomi üzerine. Yani ekonomi artı İsrail diyebiliriz söylemleri için. Bunun üzerine kuruyorlar ve sonuç alıyorlar.
Evet, ben de Fatih Erbakan'ın geçen bir konuşmasını izlerken dikkat ettim. Yani emekliden bahsediyor, emekçiden bahsediyor. Gerçekten ekonomi noktasından biraz vuruyor gibi. İktidar da bundan rahatsız gibi duruyor oldukça. Peki kararsız seç, yani işte küskün seçmenin, AKP küskünün belki bir kısmı oraya yönlendi dedik. CHP küskünü bir yere yönleniyor mu yoksa sandığa gitmemeye mi karar veriyor?
Valla CHP küskünü evde oturmayı tercih ediyor. Pazar günü hava güzel olursa çıkıp dolaşmayı tercih ediyor. Şimdi Türkiye geneli için bir şey söyleyemem açıkçası. Çünkü 81 il, 900 küsur ilçede seçim yapılacak ve hepsinin ayrı ayrı dinamikleri var. Dolayısıyla böyle genele dair bir şey söylemek pek mümkün değil ama İstanbul, ki hepimiz İstanbul'a odaklandık. İstanbul için şunu söyleyebilirim. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninde bir motivasyon eksikliği görüyoruz. Bunu tabii hani bu iktidar tarafı tarafında da muhalefet tarafında da genç seçmende bir motivasyon eksikliği görüyoruz. Ama ben yine de Sayın Ekrem İmamoğlu'nun rüzgarının bunu büyük ölçüde bu sorunu aşacağını düşünüyorum İstanbul özelinde.
Küskün seçmen hakkında bunları söyledik. Peki kararsız seçmen, yani anketlerde hani 2023'ten itibaren yani %20'yi geçen belki bazen bir kararsız kitle görüyoruz. Yani bu atıyorum 10 yıl önce de böyle miydi ya da hani bu kararsızlar artıyor mu devamlı? Bu seçime giderken kararsızlar ne durumda?
Kararsız işinin ben abartıldığı kanaatindeyim. Bizim kendi anketlerimizde biz Türkiye Raporu anketini yaklaşık 4 yıldır yapıyoruz. Eylül 2019'dan beri her ay Türkiye çapında 2000 kişiyle yapıyoruz. Ve orada gördüğüm şey şu. Hani kararsızları biz herhalde en fazla bu 4 yıl içinde %17'den fazla ölçmemişizdir. Dolayısıyla böyle %20, %30 kararsız var bir mit. Bir pazarlama taktiği. Neden? Çünkü araştırmacısınız, bir siyasi partiye gidiyorsunuz. %30 kararsız var. Bunun üçte biri size gelse barajı aşıyorsunuz. Eski barajı aşıyorsunuz. Bu bir pazarlama taktiği. Ve hani Türkiye'de değişmeyen birkaç manşet vardır. İşte kararsızlar ikinci parti oldu, üçüncü parti oldu diye. Medya da bu konuda açıkçası sorumsuz davranıyor. Hani ezberleri devam ettiriyoruz. Bir Sibel Can'ın kilo vermesi haberi, bir de bu kararsızların ikinci parti olduğu haberi Türkiye'de değişmez. O kadar kararsız yok, hayır. Kararsızlar genelde %10, %11 seviyesindedir. Bu da gerçek bir kararsıza işaret etmez bana soracak olursanız. Bu anketin tekniğiyle, yani her ankette bu kadar oran çıkar açıkçası. Dolayısıyla böyle kararsızlara çok büyük bir önem atfetmeyi ben anlamlı bulmuyorum açıkçası.
İlginç. Burada bir anketçilik boyutundan verdiğiniz bilgi gerçekten ilginç. Ki oraya geri döneceğim birazdan. Hani böyle anketçi-parti ilişkisinden de bahsetmek istiyorum. Ama biraz genç seçmeni konuşalım. Çünkü devamlı konuşuluyor genç seçmen. Genç seçmen bu resmin neresinde? Kararsızlar, küskünler, sandığa gidecekler, gitmeyecekler. Hani genç seçmen diye kendine has özellikleri olan bir grup var mı öncelikle, onu sorayım.
Hayır, yok. Yani genç seçmende aynı kararsızlar gibi bir mit. Bir şehir miti. Neden? Özellikle 2023 seçimlerinden önce çok ön plana çıkarıldı. Çünkü 2018'den bu yana çok ciddi bir, yani Türkiye'de her sene yaklaşık 1 milyon kişi 18 yaşını aşıyor. Dolayısıyla seçmen oluyor. Ve 4-5 sene birikimli olduğu için hani 6 milyona yakın yeni seçmen vardı. Pardon, 5 milyona yakın yeni seçmen vardı Mayıs'tan önce. O da tabii siyasi partilerin ağzını sulandırıyor. Markaların da ağzını sulandırıyor. Onlara da aslında aynı pazarlama çakallığı yapılıyor diyelim. Çünkü birincisi şu, böyle bir monoblok, homojen bir genç seçmenden bahsetmek, bir kitleden bahsetmek mümkün değil. Hep bunu tekrarladık. 2021'den beri tekrarlıyoruz açıkçası. Bugün yine burada söyleyeyim. Şimdi bu genç seçmen dediğiniz kişiler hüdayi nabit bir şekilde fikirlerini belirliyor değiller. Ne demek hüdayi nabit? Neye denir biliyor musunuz? Böyle yol kenarında kendiliğinden biten otlar vardır. Onlara hüdayi nabit derler. Yani bir kendiliğinden oluşan. Şimdi bu genç seçmen de bizlerin salonlarından, bizlerin sokaklarından, bizlerin okullarından, bizlerin kültürel tedrisatından geçen seçmenler. Dolayısıyla böyle toplumdan apayrı davranacaklarını beklemek çok anlamlı değil. Nitekim 2023 seçimlerinde bunu gördük. Yani genç seçmen evet muhalefete daha yakındı. Daha fazla oy verdi Kemal Kılıçdaroğlu'na ama genel olarak baktığınızda ülkenin reflekslerini yansıttı. Şimdi genç seçmen ama bir yandan da farklı mı üst nesillerden? Tabii ki farklı. Çünkü çok farklı koşullarda büyüyor. Ama bu farklılığı örgütleyecek bir siyasi çekim merkezine ihtiyaç var. Sayın İmamoğlu büyük ölçüde bunu yapabildi. Cumhuriyet Halk Partisi şu ana kadar bunu çok beceremedi. Yeni yönetim bunu yapabilir mi? Göreceğiz. Yeni yönetimin tabii şöyle bir şanssızlığı var. Onun da hakkını teslim edelim. Kurultayı yaşadılar. Ve kurultaydan hemen sonra kucaklarında bir aday belirleme süreci, kampanya süreci ve işte seçime geldik. Bunu buldular. Dolayısıyla daha bu tip hani daha farklı toplum kesimlerini ele alacak politika, siyasa üretimine, strateji üretimine pek vakitleri olduğu kanaatinde değilim. Bakalım önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama genç seçmenle ilgili bir tek şunu söyleyebilirim. İstanbul özelinde az önce de söylediğim gibi hani 18-24 yaş arası seçmenin sandığa gitme konusunda şüpheleri var. Pek gitmek istemiyorlar açıkçası.
Bunu bir apolitikleşme olarak mı yorumlamak lazım yoksa siyaset kurumlarına bir tepki mi?
Apolitikleşme olarak yorumlamamak lazım. Antisiyaset olarak yorumlamak lazım. Antisiyasette tam olarak dediğiniz gibi siyasetin kurumlarına ve aktörlerine duyulan güvensizlik, inançsızlığın iz düşümü aslında, kavramsallaştırılması öyle diyelim. Bu nedenle yani bir şeyin değişeceğini, bir şeyin fark edeceğini düşünmüyorlar oy vermeleri sonucunda. Bu nedenle sandığa gitmeme eğilimleri yüksek.
Yani benim o zaman anladığım bu nesli 18-24 yaş arasını böyle politik anlamda bir kayıp jenerasyon olarak değil, tam tersine kazanılabilecek doğru adaylarla, doğru stratejilerle, doğru akımlarla kazanılabilecek bir kitle olarak görmek lazım.
Kesinlikle, çünkü şimdi 18-24 yaş arasının zaten apolitikleşme lüksü yok. Çünkü fakirler. Fakir oldukları için, imkanları limitli oldukları için, gelecek hayali kuramadıkları için siyasi, politik olmak zorundalar. Yani ülkenin sorunlarına, kendi sorunlarından başlayarak ülkenin sorunlarıyla ilgilenmek zorundalar. Çünkü ülke rahat bırakmıyor onları.
Peki, o kesim belki 18-24 yaş arası belki sandığa daha az gidecek dediniz. 2019 yerel seçimlerinde katılım oranı %84,64. Bu seçimde genel olarak bunun düşmesi bekleniyor. Sizin öngörünüz ne? Yani 2023'te de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine %87-84'tü ilk ve ikinci tur. İşte 2019'da %84'tü yerel seçimlerde. Sizin bu konuda bir öngörünüz var mı?
Ben %81-82 gibi olacağını düşünüyorum İstanbul'da açıkçası. Fakat bu katılım oranı ile ilgili de bir not düşmek isterim. Şimdi katılım oranı, şimdi Türkiye'de bir tembellik yapılıyor. Biz de yapıyoruz onu. Sebebini de söyleyeceğim. Şimdi diyoruz ki ya %85 katılım var zaten. %85 katılım ne demek biliyor musunuz? Ben sizinle bir anket yapıyorum örneğin. Verdiğiniz cevapların %85 olasılıkla seçim olduğunda gerçekleşmesini bekliyorum. Tamam mı? Şimdi Amerika'da bu iş nasıl? Amerika'da katılım %55'ler seviyesinde. Dolayısıyla sizinle bir anket yaptım örneğin. Doğru cevap verdiğinizi varsayalım. Bunun gerçekleşme ihtimali %55. Dolayısıyla sizin sandığa gidip gitmememeniz konusunda bir olasılığa ihtiyacım var benim. Dolayısıyla adamlar ne yapmış yıllar içerisinde? Panel veri üretmişler. Yani tahmin ediyorum ki işte 26 yaşında yüksek öğrenimli bir genç erkek yıllar içerisinde sandığa gitme olasılığı ne? Bunu hesaplamış adamlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Sizinle seçim öncesi bir anket yapıyorlar. Seçim sonrası da bir anket yapıp yıllar içerisinde belirli demografideki bulunan insanların sandığa gitme olasılığına bakıyorlar ve bunu başka indikatörlerle belirliyorlar. Örneğin tüketici güven endeksi şu seviyedeyse diyor ki 26 yaşında yüksek eğitimli İstanbullu erkeğin sandığa gitme oranı budur. Dolayısıyla verdiğiniz yanıtı o oranla çarparak aslında modeline sokuyor. Şimdi biz Türkiye'de bunu yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Bu pahalı bir iş. Tamam mı? Yani aynı kişiyle panel veri dediğimiz, araştırma dediğimiz işi, panel veriyi oluşturmak pahalı bir iş. Çünkü sizi seçim öncesi bulacağım, seçim sonrası tekrar bulacağım, görüşeceğim ve bunu yıllara sahip bir şekilde yapacağım ki sizin bana verdiğiniz cevaplar doğrultusunda ülkenin genel gidişatına sandığa gitme oranınıza hesaplayayım. Şimdi bu pahalı bir iş. Biz bunu yapmıyoruz. Zaten siyasetin de böyle bir talebi yok. Yani siyasetin, yani siyaset böyle bir şey farkında olacak. Bunu talep edecek, parasını vermeye de tamam olacak ki biz de araştırma şirketleri olarak bunu yapalım. Dolayısıyla ne diyoruz? %85, tamam bu bizi idare eder. Ama Mayıs birinci tur seçimlerinde mesela hepimizi çuvallattı bu varsayım. Neden? Çünkü katılım çok yüksekti. Ama potansiyel Kemal Kılıçdaroğlu seçmeninin katılımı potansiyel Tayyip Erdoğan seçmeninin katılımından daha düşüktü. Dolayısıyla orada da anketlerin hani yamulma sebeplerinden bir tanesi, bizimki de dahil, buydu örneğin. Dolayısıyla uzattım lafı ama bence çok kritik ve çok konuşulmayan bir mesele. Katılım oranına bakarken katılım oranına hangi tarafın ne kadar katkı yaptığını iyi değerlendirmek lazım.
Anladım. Yani Türkiye'de bana anket yapılırsa benim cevabım Türkiye'deki genel katılım oranıyla ağırlıklandırılırken,
aynen
mesela
öyle.
Amerika'da aynen hem öyle. Benim hakkımda verilerle hem de o sırada dünya hakkındaki verilerle
ağırlıklandırılır. Tabii. Çünkü ben o zaman bileceğim ki işte tüketici güven endeksi 80 iken mesela geçmiş veriye bakıyorum, bu profildeki birinin sandığa gitme oranı %56. O zaman diyorum ki bu kişinin cevabının gerçekleşme ihtimali %56. Modelime o şekilde sokuyorum.
Peki biraz anketlerden bahsedeceğim ben. Mesela KON'da anket açıklamayacağını söyledi. Normalde seçimlerden önceki perşembe günü anket yayınlar KON'da. Ama bu seçimde, bu perşembe anket yayınlamayacağına dair bir açıklama yaptı. Buna da sebep olarak formal ve veya informal ittifakları gösterdi. Ve bundan dolayı, bu ittifaklardan dolayı öngörüde bulunmanın zor olduğundan bahsediyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Şimdi başka bir şirketin açıklamasıyla yani ilgili yorum yapmak doğru olmaz ama.
KON'da özelinde demeyeyim ama gerçekten bu ittifak durumları anketçileri zorluyor mu bir öngörüde bulunma konusunda?
Yok, hayır, zorlamıyor. Çünkü örneğin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu aday, Murat Kurum aday, işte Burak Avuncu aday, Azmi Karamanoğlu aday. Bu kişilerden kime oy vereceğinizi soruyorsunuz katılımcılara. Dolayısıyla burada ittifakın şeyi nedir bilmiyorum. O mantıkla genel seçimde de o zaman anket yapmamak lazım, tahmin yapmamak lazım. Ben açıklamayı çok kendi tarafımdan çok makul bulmadım. Ha, soracağınız ikinci soruyu siz sormadan ben cevaplayayım. Biz niye tahmin yapmıyoruz? Biz tahmin yapıyoruz. Fakat bunu kamuoyuyla paylaşmıyoruz. İki tane nedeni var. Birincisi, bir şeffaflık da sağlayalım. Ben bu seçimlerde aday adayıydım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beyoğlu'nda adayı olmak için başvuruda bulundum. Bu nedenle kamuoyuyla bir tahmin paylaşmayı doğru bulmuyorum. Ancak bizden talep eden müşterilerimiz için araştırmalarımızı yapıyoruz ve onlarla İstanbul için veya başka iller için, ilçeler için öngörülerimizi paylaşıyoruz tabii.
Kamuoyuyla paylaşmıyorum dediniz ama İstanbul'da şimdi bir öngörü, burada paylaşabileceğiniz bir öngörü var mı?
Ya şöyle, rakam vermem tabii ki ama Sayın İmamoğlu'nun bu yarışı önde kapatacağını düşünüyorum.
Peki, şöyle yani yine biraz anketlerden bahsedeceğim. Mesela Aydın için ORC araştırma şirketi AK Parti adayı Mustafa Savaş'ı Kılpayı'yla CHP adayı Özlem Çerçioğlu'nun önünde gösteriyor mevcut belediye başkanı. Öteki taraftan Sonar Çerçioğlu'nu 20 puan önünde gösteriyor rakibinin. Anketler neden bu kadar farklı?
Şimdi anketler neden bu kadar farklıya cevap veremem. Ama şöyle bir soru işareti var aklımda. Ve şimdi anket yapmak pahalı bir iş. Hakikaten ucuz bir iş değil. Yani eğer metoda sadık kalacaksanız falan. Şimdi bu il il anketi, anket yaptığınız anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaşınca o zaman benim aklıma şey sorusu geliyor tabii. Yani o zaman nasıl finanse ediyorsunuz bunu? Çünkü ben aday adayı olmasaydım da mesela birçok ilde anket yapıyoruz. Bunların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşamazdım. Çünkü bunun müşterisi var. Yani ben bunu müşteriye raporluyorum. Twitter'dan paylaşacaksam müşteri der ki ben sana niye para verdim o zaman der. Haklıdır da. Abonelerim de bunu der. Biz sana niye para veriyoruz eğer Twitter'dan bunu paylaşacaksan diye. Şeyden önce, genel seçimden önce bir iddia ortaya koymak için son anketimizi paylaştık. Ama onun dışında ben bu anketler kamuoyunda nasıl bu kadar rahatlıkla paylaşılabiliyor çok merak ediyorum açıkçası. Ha, bazen şunu da söyleyeyim. Müşteri der ki paylaş lütfen. Burada da etik açıdan bir sorun yoktur. Yani eğer bulduğunuzu paylaşıyorsanız tabii ki. Ama bunun belirtilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Şöyle mesela benzer bir durum Manisa'da da söz konusu. İşte bazı araştırma şirketleri MHP adayını CHP adayının 10 puan önünde gösteriyor. Öbürleri CHP adayını MHP adayını 10 puan. Yani bu kadar farklılıklar, yani sonuçta metodoloji takip eden kurumların bu kadar farklı sonuçlara varması beni ve sanırım birçok kişinin aklını karıştırıyor. Ve burada işte dediğiniz gibi şeffaflık konusunda da bazı konular gündeme geliyor. Mesela halk arasında da diyeyim ya da mesela siyaset konuşan insanlar arasında şey deniliyor. Aa, bu şirket, bu araştırma şirketi şu partiye yakındır. Onu kayırır, bu buna yakındır. Yani bu neden kaynaklı? Gerçekten hani böyle bazı araştırma şirketlerinin bazı partilere yakın olması gibi ve hani bunun sonuçlarını etkilemesi gibi bir durum var mı?
Ben bu sorunuza cevap vermem. O araştırma şirketlerinin sahipleriyle görüşmeniz lazım.
Peki. Yani siz işin hem siyaset kısmında bulunmuş birisiniz, hem araştırma tarafında bulunmuş birisiniz. Partilerin şirketlerle kurduğu ilişki nedir? Öyle söyleyeyim mesela. İşte dediniz ki mesela işte müşteri olarak gidiyorlar. Hani bunun dışında nasıl bir ilişkiden bahsedebiliriz araştırma şirketleriyle partiler arasında?
Ben partilerle araştırma şirketlerinin kurduğu ilişkiyi çok eksik buluyorum açıkçası. Neden? Çünkü şimdi bu seçim geldi. Biz de partilere araştırmalar yaptık. Fakat bu uzun süreli bir ilişki olmak durumunda. Şimdi dinleyenler diyecek ki yani uzun süreli fatura kesme derdinde. Ya gayet tabii sonuçta vakıf işletmiyorum. Benim de bir şirketim var ama konu o değil. Yani şimdi aday, yani seçim geliyor. İşte Alp mi daha çok oy alacak, Erim mi daha fazla oy alacak? Şimdi onu ölçeriz kabul de o sonucun çok bir anlamı yok. Yani bir stratejiniz olması lazım. Bu stratejiyi test etmeniz lazım. Bu stratejiyi zaman içerisinde değiştirmeniz lazım. Kantitatif, kalitatif araştırmalarla söyleminizi besliyor olmanız lazım. Yani bunun uzun ve düzeyli bir ilişki olması lazım. Aynı markalarda olduğu gibi. Yani markalara da biz araştırma yapıyoruz. Yani sonuçta pazar araştırması yapıyoruz. Ve onlar da ilişkimize, yani bir araştırma yapacak bunun bir anlamı yok. Bir araştırma yapacaksınız, bir şey bulacaksınız, bir şey önereceksiniz. O markanın strateji ekipleriyle beraber çalışacaksınız, uygulayacaklar. O uygulamanın etkisini ölçeceksiniz. Mesela siyasi partilerin bence en büyük eksiklerinden bir tanesi hesap sormuyorlar. Şimdi ben Mayıs seçiminden sonra bekledim. Benim tahminim tutmadı değil mi? Yani siyasi partilerin, çalıştığımız partilerin, çalışsak da çalışmasak da konuştuğumuz, görüş paylaştığımız partilerin bizi çağırıp arkadaş gel bakalım, bir anlat bakalım niye senin bu tahminin tutmadı diye bize sorması lazımdı. Ki biz onun analizini yaptık, kamuoyuyla da paylaştık. Ben hem yerli hem yabancı basında bunu köşe yazısı olarak da paylaştım. Ama bana hiçbir siyasi parti ya ne oldu, niye sizin bu tahmini tutmadı diye sormadı mesela. Ben olsam sorardım.
Yani partilerin araştırma şirketleriyle kurduğu ilişki anladığım kadarıyla seçimden birkaç ay önce ben ne kadar ay olacağım şeklinde mi?
Ona indirgeniyor, o doğru değil. Daha uzun vadeli, daha şeffaf demeyeyim de daha kurumsal bir işbirliği olması lazım.
Biraz İstanbul'a döneceğim. 2019'da tekrar, yani bir seçim tekrarlanmıştı. İlk seçim İmamoğlu önde bitirmişti. Ondan sonra seçim tekrarlanmıştı ve bu sefer ikinci seçimde ciddi bir fark olmuştu. Bu farkın neden kaynaklandığını bir veriyle biliyor muyuz şu an? Yani hani mesela neden o iki tur arasında bu kadar ciddi bir fark yaşandığını?
Tabii şöyle, yani Türkiye'de toplumun demokrasi adına çok büyük beklentileri olmayabilir. Yani demokrasi sandığa indirgenmiş olabilir. Yani sonuçta ben demokrasi dediğim zaman güçler ayrılığından da bahsediyorum. Özgür bir basından da bahsediyorum. Sendikaların olmasından bahsediyorum. Sivil toplumun olmasından bahsediyorum. Denge denetlemeden falan bahsediyorum. Yani benim demokrasiden beklentim, demokratik bir yapıdan beklentim daha geniş ama... Ortalama bir yurttaşın demokrasiden beklentisi sandığa indirgenmiş vaziyette. Türkiye'de birçok şeyi yapabilirsiniz ama sandığa dokunmayacaksınız. Sandığın namusuna dokunmayacaksınız. Halk affetmiyor. Yani bunun çok örnekleri var geçmişte. 2008'deki 2007 seçimi, 2008 seçimi olsun Cumhurbaşkanlığı, yani 367'den sonra seçime gidilmesi ve orada AK Parti'ye gelen destek, başka sebepleri vardı tabii ama sandığa karışmayacaksınız. Sandığın namusuna karışmayacaksınız. Eğer karışırsanız ve bu ortaya çıkarsa bu halk bunu affetmiyor.
Bu şimdi seçim kampanyasında bakanların sahaya inmesi, İmamoğlu'na karşı bir propaganda yapması ya da en azından AK Parti adayı Murat Kurum'u desteklemesi, hani bu hafta epey konuşuldu. Ve hani burada bu 17 artı 1 hikayesi diyebiliriz belki buna. 17 bakan ve Cumhurbaşkanı. Ve İmamoğlu da bunu o şekilde çerçeveledi. Yani işte hepinize karşı ben tek. Bu benzer bir algıya sebep olur mu sizce, insanları mesela belki kararsız seçmeni İmamoğlu lehine itebilecek? Yani burada adil olmayan bir dövüş var hikayesi.
Evet, biraz etkisi olur ama yani bir adım geri atalım. Bu hakikaten hükümetin ve AK Parti'nin artık bu işe bir son vermesi lazım. Çünkü bunu sürekli görüyoruz. Yani TOG yapılıyor. Bir özel sermaye girişimi. Sadece AK Parti'nin alameti farikasıymış gibi işte o dönemin bakanı meclis önünde AK Partili vekillerle fotoğraf veriyor. Yani aslında topluma mal olabilecek şeyleri, bu tip yaklaşımlar maalesef partizan kutuplara sıkıştırıyor. Aynısı ilk astronotumuzla alakalı. Beyefendi döndü ve kampanya gezdiriyorlar şimdi. Yani dolayısıyla o işte politize olmuş vaziyette. Eskiden biliyorsunuz kampanya döneminde belirli bakanlıklar sembolik bile olsa şeye bırakılırdı. O bakanlığın müsteşarına bırakılırdı. İşte yanılmıyorsam Ulaşım, İçişleri, Adalet ve bir bakanlık daha unuttum şimdi de müsteşara bırakırlardı kampanya döneminde ki hani o şeylerin, yani o bakanlıkların uhdesindeki yetkiler diyelim, seçimi etkileyebilecek şeyler olduğu için, yetkiler olduğu için hani tarafsız bir kişiye devredilirdi. Eskiden müsteşar varken en azından. Şimdi yapılabilir, bakan yardımcısı ona buna. Bu da yapılmıyor. Yani aslında seçimlerde bir bakanın kampanya yapmasına sıkıntı yok. Ama bir bakanın bakanlığının gücüyle o kampanyaya katılmasında çok büyük sıkıntı var. Sonuçta siyasetçiler tabii ki siyaset yapacaklar. Ama bakanlığının gücüyle, bakanlığının imkanlarıyla, aslında hepimize ait olan imkanlarla partisinin adayını desteklemesi tabii Türkiye'de uzun zamandır kaybolan bir geleneği de ve demokraside bir erozyonu da gösteriyor.
2019'dan farklı olarak DEM Parti, yani o zamanki HDP, şimdiki DEM Parti ve İYİ Parti kendi adaylarını çıkarmaya karar verdiler. Yani benim gördüğüm anketlerde çok parlak gitmiyor iki adayda. Yani özellikle mesela %5'i, %6'yı çok aşan görmedim ben iki aday arasında da. Burak Kavuncu, Meral Danış Beşler. Onların alacağı oy, özellikle bu iki parti özelinde, partilerin seçmeniyle kurduğu ilişkiye dair bir şeyler söyleyecek mi bize, en azından İstanbul'dakilere dair?
Hayır, söylemeyecek. Çünkü tam da buradan şeye gelelim aslında. Bu seçim aslında 2024 ile alakalı değil, 2028 ile alakalı. Bu seçimin bütün aktörleri kendini 2028'e hazırlıyor. Bunun iki tane güzel örneği Yeniden Refah ve İyi Parti. Şimdi Yeniden Refah, dediğim gibi hani bir müstakil parti olma yolunda kuvvetli adımlarla ilerliyor. Genel seçimde 2.9 2.8 almışlardı. Muhtemelen Türkiye çapında bunu ciddi oranda artıracaklar ve 2028'e giderken barajı aşma potansiyeli olan bir parti konumuna gelecek. İyi Parti'ye keza bakıyoruz. Riskli bir iş yaptılar ama kendileri açısından doğru bir iş yaptılar. CHP'den yani o ittifaktan ayrılarak. Ha, kötü bir uygulama süreci geçiriyorlar, o ayrı, ama esasen yaptıkları doğrudur. 2028'e kendilerini daha ağırlığı olan bir aktör olarak konumlamaya çalışıyorlar. Keza Ekrem İmamoğlu eğer kazanırsa 2028 için çok kuvvetli bir cumhurbaşkanı adayı olacak. Ben aynı şeyi Mansur Yavaş için de düşünüyorum. Mansur Yavaş hakikaten denilen farklarla bu seçimi kazanırsa 2028 için kesinlikle bir potansiyel cumhurbaşkanı adayıdır. DEM Parti için de yaptıkları en büyük hata Mayıs seçiminden önce aday göstermemekti. Burada aday gösterdiler. İstanbul'da bir Ekrem İmamoğlu gerçeği var. Dolayısıyla partilerin adaylarının İstanbul'da aldığı oy oranını partilerin performansına dair bir değerlendirme alanı, indikatörü, değişkeni olarak görmemek lazım. Partilerin meclis için aldıkları oy oranlarına bakmak lazım. Şimdi çoğu zaman unutuyoruz. 4 farklı şey için oy kullanacağız bu seçimde İstanbul'da ve büyük şehirlerde. Muhtar, ilçe meclisi, belediye meclisi, ilçe belediye başkanı ve büyükşehir belediye başkanı. Dolayısıyla partilerin, yani DEM ve İYİ Parti'den bahsettik. DEM ve İYİ Parti'nin adaylarının alacağı oy başka bir mesele. Belediye meclisinde, ilçe belediye meclisinde partilerin alacağı oy başka bir mesele. Benim bakacağım partilerin performans açısından, ki doğru olan odur, belediye meclisinde partilerin ne kadar oy alacağıdır.
Evet, belki o partilerin oy oranıyla ilgili daha sağlıklı bir indikatör olacaktır. Ama ben bir parti genel başkanı olarak benim adayım bu, buna oy verin diyorsam seçmenime ve ondan sonra seçmenim ona değil başka bir adaya oy veriyorsa, bu aslında seçmenle parti arasında bir kopukluğa işaret etmez mi sizce?
Etmez, hayır. Çünkü burada bir dediğim gibi Ekrem İmamoğlu gerçeği var. Ekrem İmamoğlu'nun bir Ekrem İmamoğlu gerçeği var, bir de Murat Kurum gerçeği var. Dolayısıyla ve dolaylı olarak Erdoğan. Dolayısıyla seçmenin partisinin önermesine, yani bir o var, partisi bir şey diyor ki yani bu kişiye oy vermeni istiyorum ben. Aday olarak bunu çıkarttım ama diğer tarafta da Ekrem İmamoğlu'na vermezse Murat Kurum ve Erdoğan gerçeği var karşısında. Dolayısıyla farklı bir dinamik işliyor, yani onu söylemek istiyorum. Partiyle bağa işaret etmez.
Anladım. İmamoğlu ve Yavaş dediniz. Ben İmamoğlu üzerinden soracaktım ama aslında Yavaş da ilginç bir örnek oldu. İmamoğlu gerçekten kutuplaşmaya, çünkü devamlı kutuplaşmadan bahsediyoruz Türkiye siyasetinde. İmamoğlu bu kutuplaşmayı aşıyor deniyor. Gerçekten aşabiliyor mu? Mesela bir Kürtçe seçim videosu yayınladı. Bu mesela cesur bir işti. Aynı zamanda muhafazakarlarla olan iletişimi İmamoğlu'nun belli bir şekilde. Hani sanki İmamoğlu daha buna dahil olarak bu kutuplaşmayı aşmaya çalışıyor gibi, Mansur Yavaş da dokunmayarak aşmaya çalışıyor gibi bir algı var. Siz ne diyorsunuz? Yani burada iki farklı strateji var mı ve işe yarıyor mu?
Ya yarıyor. Yani hem İstanbul'daki sonuçlara baktığınızda hem Ankara'daki sonuçlara baktığınızda yaradığını görüyoruz. İmamoğlu ile Yavaş'ın farklı stratejiler izlemesi zaten son derece doğal. Çünkü apayrı ideolojik yerlerden geliyorlar. Yani evet, aynı partinin belediye başkanları ama aynı ideolojinin belediye başkanları değil. Yani bu çok net, bu hani sürpriz bir olay da değil. Bu Kürtçe video hakkında da, yani bunun gerçekten 2024 yılında cesur bir iş olması da ülkenin ayıbı, ne diyeyim yani sonuç itibariyle. Yani Mehmet Şimşek de geçen gün mitingde Kürtçe konuşarak sözlerine başladı. Son derece doğal geliyor bana açıkçası. Stratejileri farklı. İkisinin de stratejisi işliyor.
Adayın önemi özellikle geçen seçimlerde çok konuşuldu. Siz de az önce bahsederken işte mesela CHP küskün seçmenini toparlayamadı ama bir İmamoğlu var dediniz. Burada bu seçimlerle beraber adayın önemi hakkında yeni bir perspektif kazanıyor muyuz?
Yani şöyle, hayır kazanmıyoruz. Çünkü yerel seçimde her zaman aday önemlidir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla orada değişen bir şey yok.
O zaman ben son sorumu sorayım size. Sizin, hani hatta böyle daha bir açık soru, ucu açık soru olarak, seçimlere giderken sizce oy verecek kitlenin bilmesi gereken şu an en kritik bilgi nedir?
Bir tek şunu söyleyebilirim, yani bilmeleri gereken bir bilgi olarak değil ama bence bu işte oy veriyorum hiçbir şey yaramıyor hissiyatından çıkmak çok önemli. Bu evet, siyasiler hatalar yapıyor hakikaten ve bazen bizleri bezdirecek, usandıracak hatalar yapıyorlar ama günün sonunda sandık hala da her şeye rağmen bölgemizde demokratik yollarla değişim gücünü koruyor Türkiye'de. Bu bizlerin çok zor elde ettiği, kazandığı, çok büyük bedeller ödenerek kazandığı bir hak. Bence bundan öyle basit, basit demeyeyim ama duygusallaşarak bu haktan vazgeçmemek ve bu sürecin parçası kalmak bence çok önemli. O nedenle sandığa gitmek çok çok önemli diye düşünüyorum.
Bugün Can Selçuk'u konuğumuzdu Spektrum Podcast'te. Küskün seçmeni, kararsız seçmeni konuştuk. Biraz anketleri konuştuk ve İstanbul seçimleri bize ne söyleyecek ya da ne beklemeliyiz konusunda kendisine danıştık. Sayın Can Selçuk, çok teşekkür ediyorum zamanınız için.
Ben teşekkür ederim, rica ederim.
Görüşmek üzere.